kırık testi.
Haklarda denge. Soru. Hadis-i şerifte her hak sahibine hakkının verilmesinin gerekliliği vurgulanıyor. Bunu dengeli yapmanın yolu nedir? Cevap. Esasen bu mevzuda aynı mazmuna sahip meşhur iki hadis vardır. Birinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilere nasihatleri, diğerinde ise ashab-ı kiramdan Hazreti Selman-ı Farisi'nin diğer bir sahabi olan Ebu Derda Hazretlerine olan nasihati ve bunu öğrenen Allah Resulü'nün Selman doğru söylemiş diyerek onu tasdik etmesi söz konusudur. Bahis mevzu edilen hadislerde ve benzeri ayet ve hadislerde de belirtildiği gibi, İnsanın yerine getirmesi gereken görevler ve riayet etmesi gereken haklar vardır. Allah hakkı, nefsin hakkı, anne baba hakkı, eş hakkı, çoluk çocuğun hakkı, bakıma muhtaç akrabaların hakkı, himaye ve vesayetimize muhtaç kimselerin hakkı, üzerimizdeki hakların başlıcalarıdır. Bir müminin hiçbir hakkı ihmal etmeden her hak sahibine hakkını vermesi çok önemlidir. Ve bir o kadar da dengeli olunması gereken bir konudur. Zat-ı uluhiyetin hakkı. İnsanın üzerine terettüp eden haklar aynı derecede değildir. Bazıları çok daha önceliklidir. Elbette bütün hakların başında zat-ı uluhiyetin hakkı gelir. Bizi varlık sahnesine çıkaran, can veren, insan olarak yaratan, şuurla donatan, diğer varlıklardan üstün kılan, İslamiyetle şereflendiren O'dur. O'nun hakkına denk bir hak yoktur. 1 milyon sene yaşasak ve bütün ömrümüzü ibadetle, dine hizmetle geçirsek, yine de Rabbimizin hakkını eda edemeyiz. Nitekim bir hadisi şerifte, ömrünü ibadetle geçiren bir kulun, yaptığı bütün ibadetlerin bir gözün şükrüne bile mukabil gelmediği beyan edilir. Sadi'nin Gülistan'ında ifade ettiği üzere, her nefes iki şükrü gerektirir. Zira insan nefes alamasa ölür, aldığı nefesi veremese yine ölür. Bir nefes alıp vermede bile Allah insana iki defa hayat bahşeder. Zat-ı uluhiyetin hukukuna bu açıdan bakarsanız, nasıl altından kalkılması güç, ağır bir yük olduğunu, başka haklarla mukayese ve muvazene edilemeyeceğini anlarsınız. Aynı şekilde ona ibadet etmenin nasıl tabii bir sorumluluk olduğunu da. Çünkü sadece kendisine ibadet ettiğimiz mabud-u mutlağımız, hayatın gayesi yapılmaya tek hak sahibi maksud-u bil istihkakımız odur. Ona kulluk etmek insan olmamızın gereğidir. Şayet Allah'ın hakkını eda etmeye kalksak, başka hiçbir hakka sıra gelmez. Bununla beraber Cenab-ı Hak bizden, üzerimizdeki nimetlerin büyüklüğü ölçüsünde bir vazife istemiyor. Belki 24 saatin sadece bir saatini namaza ayırmamızı, senenin bir ayında oruç tutmamızı, kazancımızın 1/40'ını zekat olarak vermemizi ve imkanımızın olduğu takdirde ömrümüzde bir defa hacca gitmemizi istiyor. Eğer bir insan nail olduğu nimetler karşısında bu kadarını da çok görüyorsa ona insaf denir. Öte yandan Allah Teala kendi hakları yanında başka hakları da kabul etmek ve bizden onların da karşılığını eda etmemizi istemek suretiyle kendine karşı sorumluluk ve vazifelerimizi daraltıyor, küçültüyor. Adeta bana karşı şu kadar kulluk yaparsanız ben bundan razı olurum buyuruyor. Kulluk ve ibadeti kolaylık esasına bağlıyor. Üstelik ona karşı vazifelerimizi yaptığımız takdirde bizlere ebedi cennet nimetlerini vaat ediyor. Bütün bunlar da onun engin merhametinin bir tecellisidir. Allah Resulü'nün yolu. Sahabe efendilerimiz Allah hakkının büyüklüğünü çok iyi kavramışlardı. Birçoğu itibarıyla dinin her bir Müslümana yüklediği objektif hükümlerin yanında Allah'a daha fazla ibadet etmek istiyorlardı. Hatta bir seferinde onlardan bazıları gece boyu ibadet etmeye, hiç aralıksız oruç tutmaya, ailelerinden uzak durmaya karar vermişti. Bu hususta gayri tabii yollara başvurmaya niyetlenenler dahi vardı. Ne var ki bu, Peygamber Efendimizin yolu değildi. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem, kamil manada ibadet-ü taat yapmanın yanında ailesiyle meşgul oluyor, ashab-ı mesalihi, ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarının görülmesi için başvuran kimseleri dinliyor ve toplumun sorunlarıyla meşgul oluyordu. Zamanını çok iyi planlıyor, işleri çok iyi taksim ediyor, mesaisini çok iyi tanzim ediyor ve böylece yapması gereken bütün işleri arızasız, kusursuz götürüyordu. Fakat sahabe efendilerimiz bir bakıma şöyle düşünüyorlardı. Allah ayet-i kerimenin açık beyanıyla Nebi-i Ekrem'in geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. O bir peygamberdir ama biz onun gibi değiliz. Allah bizden her şeyin hesabını soracak. Bu yüzden biz dünyadan el etek çekip ibadetle dolu bir ömür geçirmeliyiz. Ne var ki onların bu düşüncesi Nebi-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünnetine muhalifti. Allah Resulü onlara ruhumda kolaylık bulunan yaşanabilir bir din teklif ediyordu. Onlar yapmaya azmettikleri o ağır kulluğa bugün güç yetirseler de yaşlandıklarında altından kalkamayabilirlerdi. Nitekim Abdullah İbni Amr İbni As, nafile oruç tutma hususunda Hazreti Peygamber'in hafifletme çabalarına rağmen kendisinin daha fazlasına güç yetirebildiğini söylemişti. Ancak yaşlandığında keşke Allah Resulü'nün bana yaptığı tavsiyeleri tutsaydım itirafında bulunmuştu. Sahabenin en abidlerinden olan bu sahabi, yaşı ilerlediğinde önceden yaptığı ölçüde kullukta bulunmakta zorlanmış fakat başladığı ibadetleri de bırakmak istememiştir. Hakikat ve orta yol bu olmakla birlikte bu şekilde düşünen sahabenin durumunu da yanlış değerlendirmemek gerekir. Onların inhiraf ettiğini düşünmek doğru değildir. Onların niyetleri Allah rızasını kazanmak ve bunun yolu olan kullukta kendi sınırlarını zorlamaktı. Onların bu azim ve kararlılıkları Allah Teala'nın hakkını teslim etme düşüncesine dayanıyordu. Bu sayede ahirette Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ayrı düşmeyeceklerine inanıyorlardı. Fakat bu mevzuda peygamber ölçüsünde itidali koruyamamışlardı. Allah Resulü de müstakim ve fıtri olan yolu onlara tavsiye etmişti. Mevzu bahis olan hadislerdeki mazmun şuydu. Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, bedeninin hakkı var, ehlinin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Buradan anlaşılan mana şudur. Bir mümin dini emirleri yerine getirme konusunda kusur etmeyeceği gibi, aynı zamanda nefsinin haklarına da riayet etmeli, ailesinin hukukunu da gözetmelidir. Mümin için yerine getirilmesi gereken hakların hiçbirini ihmal etmeme önemli bir gaye olmalıdır. Ve bunu yaparken bir hak diğerine mani olmamalıdır. Allah yolunda yapılan ibadet-ü taat dahi insanın kendisini, ailesini, anne babasını, çocuklarını ihmal etmesine engel olmamalıdır. Mesela Allah yolunda hizmet etmek, anne babanın hukukunu çiğnemeye bir gerekçe olamaz. Zira Cenab-ı Hak kendisine ibadet etmemizi emrettikten hemen sonra anne babaya ihsanda bulunmamızı emretmiştir. Hele hele bir kimse ihmal ve tembelliğine gerekçe bulma adına ibadeti veya hizmeti öne sürüyor ve böylece anne babasının, eşinin, çoluk çocuğunun hukukunu ihlal ediyorsa onun cürmü çok daha büyük olur. Bu konuda çok insaflı ve dengeli olmak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la olan güçlü münasebetine, sorumluluğunun ağırlığına, üzerine terettüp eden vazifelerin büyüklük, ciddiyet ve hassasiyetine rağmen ailesinin hakkını gözetme konusunda bize teferruat gelebilecek hususları dahi ihmal etmiyordu. Her gün ikindi namazı sonrası Ezvacı Tahirat'ın yanına uğruyor, hal ve hatırlarını soruyor, ihtiyaçlarını gideriyordu. Sadece şu örnek bile onun haklara riayette ne kadar hassas olduğunu gösterir. Vefat ettiği hastalığında Ayşe validemizin yanında bulunmayı arzu etmişti. Muhtemelen o mübarek anamızın Allah'a açık ayrı bir yanı, ayrı bir hususiyeti vardı. Fakat Allah Resulü sağlığında sırasıyla eşlerinin yanında kalıyor ve onların hukukunu ihlal etmiyordu. birinin evinde bulunduğu sırada bu arzusunu sadece "yarın neredeyim" sözüyle dile getirirdi. Durumu anlayan mübarek analarımız da onun arzusunu yerine getirdiler. Bu nasıl bir hassasiyettir Allah aşkına? Oysa ki mübarek eşleri dahi olsa kimsenin peygambere karşı hak iddia etmesi söz konusu olamazdı. Onun bütün ümmetinin her bir ferdinin üzerinde öyle büyük bir hakkı vardır ki hiçbirimizin o hakkı ödememiz mümkün değildir. O olmasaydı ne Ebubekir imanı bulurdu, ne Ayşe Ayşe olurdu, ne de başkaları hidayete ererdi. Akif'in ifadesiyle medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. O sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarının hakkını, hatırını gözetmede de çok hassastır. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'nin de teşvikiyle Efendimiz'e gelir ve bir şeyler talep eder. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha muhtaç durumda bulunan kimselerin varlığını dile getirerek onun bu talebini yerine getiremeyeceğini söyler. Fakat Efendimiz Hazreti Fatıma'nın üzülmüş olabileceğini bildiği için hemen arkasından evine gelir. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali uzanıyordur. Kalkmak isterler, mani olur. Onların yanına oturur. İstedikleri dünyalıklardan daha hayırlı olduğunu söyleyerek onlara bazı zikirler, bazı dualar öğretir ve kızının gönlünü alır. Görüldüğü üzere insanlığın iftihar tablosu, ağır peygamberlik misyonunu bir hakkın yerine getirmesinin yanı sıra zimmetine terettüp eden hiçbir hukukta da kusur etmemiştir. Haklar ve mesai tanzimi. Şayet mesainizi çok iyi tanzim eder, vakit israfına girmezseniz, Allah'a ibadetin ve yapacağınız hizmetlerin yanında üzerinize terettüp eden daha başka hakları da yerine getirme imkanı bulursunuz. Her hak sahibine hakkını vermek istiyorsanız, hayatınızı çok disiplinli ve planlı yaşamak zorundasınız. Hangi günde, hangi saatte ne yapacağınız belli olmalı ki hiçbir vazife ihmal edilmesin. Saniyesini israf etmeden vaktinizi çok iyi değerlendirmelisiniz ki diğer işlere vakit kalsın. Mesela önemli bir konuda istişare mi yapacaksınız? Vaktinizi lafı güzafla israf etmemelisiniz. Önceden ne konuşacağınızı, ne diyeceğinizi iyi düşünmeli, hatta irticalin esnekliğine bırakmadan meselelerinizi bir yere not etmelisiniz. Aksi takdirde söz sözü açar, hikaye uzar gider ve yarım saatte halledilmesi gereken bir iş saatlerinizi alır götürür. Bu sefer ne kitap okumaya, ne sohbeti canana, ne de ailenizle ilgilenmeye vakit bulabilirsiniz. Fakat zamanınızı verimli kullanırsanız, kitabınızı da okursunuz, yatmadan evde çoluk çocuğunuza da yetişirsiniz ve onları tebessümlerinizden mahrum etmezsiniz. Esasen aile fertlerinin içtimai bir mukavele yapar gibi belli konularda oturup anlaşmaları, ne zaman ne yapacaklarına karar vermeleri ve sonrasında da bu kararlara uymaları ailenin huzur ve saadeti açısından oldukça önemlidir. İstemeden bir hak ihlali söz konusu olduğunda da hesap vermesini, birbirinden özür dilemesini ve helallik istemesini bilmelidirler. Mesela gelmeniz gereken saatte eve gelememişseniz, eşinizin karşısına geçmeli, durumunuzu izah etmeli, "lütfen hakkını bana helal et" diyebilmelisiniz. Aynı şekilde kadınlar da kocalarının hukukuna riayette kusur etmemeli, kendilerine düşen vazife neyse onu yerine getirmelidirler. Hakkına girdiğiniz kişi kapınızda size hizmet eden, maaşını sizin verdiğiniz, yemeğini sizin ikram ettiğiniz bir kimse dahi olsa, bir hak ihlali söz konusu olduğunda yapmanız gereken şey bundan farklı değildir. Aynı şekilde onun karşısında da dize gelmesini bilmeli ve helallik dilemelisiniz. Bu kadındır, bu erkektir, bu hizmetçidir, bu çocuktur, bu eşimdir, bu annemdir, bu babamdır ve benzeri mazeretlerle kendinizi avutursanız öteye ağır kul haklarıyla gidersiniz. Büyük buluşmada ne sizin uyduracağınız hikayelere kulak verirler ne de öne süreceğiniz mazeretleri dinlerler. Orada her şey açılır, ortaya dökülür ve siz de Allah huzurunda hicaptan hicaba girer, iki büklüm hale gelirsiniz. Her hak sahibinin sizden hakkını alacağı ana kadar da çok ciddi hırpalanırsınız. Bu yüzden üzerimizdeki bütün hakları yerine getirelim, Allah'ın huzuruna bir hakla gitmemeye bakalım ve kendi kendimizi aldatmayalım.
Thank you.